Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 25. ayrım. 13. bölüm. Peabody, Anya Carvel hakkında tarama yapmaya başla. Bu iş hiç hoşuma gitmedi diye bir yorum yaptı Fini. Fazla dokunaklı bir hikayeydi. Evet, ben de ışıklar yanacak ve müzik filan çalacak sandım. Yine de olaylar dediği gibi cereyan etmiş de olabilir. Öyle olsa bile bu durum hiçbir şeyi değiştirmez. Draco'ya garezi vardı, hem de ne garez. Bana sorarsan bu duyguları en az 20 yıl boyunca içinde büyütebilecek bir tipe benziyor. Bana da uzun vadeli planlar yapmayı seven biriymiş gibi geliyor diye onayladı Eve. Onuru kırıldığı, rahatsız edildiği zaman bunları içine atan, orada biriktiren biriymiş gibi. Bununla birlikte ellerini kirletmeyi hiç de istemeyecek birine de benziyor. İkinci kez böyle bir şeye kalkışmaz gibime geliyor. Fakat bu hikayede tam oturmayan bir şeyler vardı. Belki bazı detaylar atlanmış, belki de olmayan detaylar eklenmişti. Bu Carvel bağlantısı ne sonuç verecek göreceğiz. Sayes hikayeyi işine geldiği gibi anlattı. Anlatmak istediği şeyleri seçerek ayarladı ve bazı yerleri atladı. Doğaçlama yaptı yani, böyle diyorlar değil mi? Bayağı da iyi iş çıkardı. Bence Anya'ya aşıkmış. Peabody el bilgisayarını çıkarmış ama henüz tarama işine başlamamıştı. Eğer hakikaten öyleyse işler değişir. Eve düşüncelerinden sıyrıldı, yardımcısına döndü. Bunu da nereden çıkardın? Hikayeyi işine geldiği gibi anlatmaya başlamadan önce kızdan öyle bir şekilde bahsediyordu ki sanki ona aşıkmış gibi. Gözleri efkârlı bakıyordu. Eve baş parmaklarını ön ceplerine soktu. Gözleri efkârlı mı bakıyordu? Evet, sadece bir dakikalığına. Yani gerçekten onu düşünürken öyle bakıyordu. Bence o kız Stiles'ın hayatının aşkıydı. Başına böyle bir şey gelince bir haller olur insana. Ne gibi haller? En basit şeyi yaparken bile onu düşünürsün. Onu korumak, mutlu ve güvende olmasını sağlamak istersin. Sen de bilirsin, dedi Peabody biraz sinirli bir sesle. Ne de olsa buldun. Neyi buldum? Hayatının aşkını tabii. Öf, Dallas. Fakat Rourke'un hayatının aşkı da sensin. Stiles'ın durumu farklıydı çünkü kız Draco uğruna onu gözden çıkarmıştı. Eğer sen bir şekilde aklını kaçırsan ve başkası uğruna Rourke'u gözden çıkarsan o ne yapardı sence? Ne zaman? O kişi Rourke'un ayakkabısındaki kir bile olamadan önce mi, sonra mı? Gördün mü? Peabody memnun biçimde sırıttı. Hayatının aşkını bulduğun zaman kesinlikle bunu bilirsin. Duraksadı, havayı kokladı. Bayağı güzel bir koku var etrafta. Devam etsene dedi Fini çabuk çabuk. Eğer Stiles'ın kafayı bu Carvel denen kadına taktığı teorisi doğruysa, bu durum neden tabloyu değiştirecekmiş? Hayatının aşkını bulduysan, onu bir daha asla unutamazsın da ondan. Adı üstünde, hayatta bir kere gelir başına. O yüzden de kadınla bağını koparmak Stiles'ı delirtmiş olabilir. Bu fikri beğendim. Eğer Stiles'ın bir şekilde kadınla iletişimini sürdürdüğünü öğrenirsek, tam 25 yıllık bir cinayet sebebini ortaya çıkarmış oluruz. Her iki cinayetin işleniş biçimi de Stiles'a uyuyor. Cinayetleri işlemeye fırsatı da vardı. Bunlar hep tesadüfi şeyler, diye uyardı Fini. Evet, fakat bunlardan yeterince bulur ve üst üste yığarsak, belki Stiles'dan bir itiraf koparmayı başarabiliriz. O kadını bul Peabody. Eğer bir engelle karşılaşırsan McNab'e söyle halletsin. Fini, şöyle sükseli bir cenaze törenine gidesin var mı? Karım ünlülerle diz dize olmamdan çok hoşlanır aslında. Peabody, biz orada olacağız. Peki efendim. Peabody, ikisinin binadan çıkışını izledi. Birden canı çok fena salata çekti. Fini'nin karısı kesin çılgına dönecekti. Tüm sanat dallarından insanlar gelmiş törende yerini almıştı. Tören Radio City binasında yapılıyordu. Gerçi Draco orada hiç sahne almamıştı. Fakat Art Deco tarzı ihtişamıyla bu mekan böylesi bir tören için biçilmiş kaftandı. Söylenenlere göre Draco'nun menajeri burayı ayarlaması için en iyi cenaze hizmetleri şirketini tutmuştu. Menajer, teknik olarak Draco'nun son performansı denilebilecek bu etkinlikten elde edilecek gelirin %15'ini de cebe atacaktı. Devasa ekranlar Draco'nun düzinelerce görüntüsüyle yanıp sönüyordu. Küçük sahnede bir holografik oyun gösterilmekteydi. Draco kostümüyle, kılıcıyla, süslü püslü ayakkabılarıyla ülkesini savunuyordu. Draco'nun bin talihli hayranı, kişi başı $250 ödemek kaydıyla törene katılabilmişti. İçeridekilerin geri kalanı davetli misafirlerdi. Her taraf çiçeklerle, siyahlara bürünmüş şık insanlarla, kendilerine yazılı olarak rica edilmesine rağmen töreni diske kaydederek ölümsüzleştirmek için debelenip duran avanaklarla doluydu. Ana sahnede beyaz bir kaidenin üstüne soluk mavi camdan bir tabut konmuştu. O tabutun içinde yatansa Draco'nun ta kendisiydi. Ne gösteri ama? Eve başını iki yana salladı. Şurada hediyelik eşya satıyorlar, gördün mü? Küçük Draco bebekleri tişörtler. Hür teşebbüs gibi yok, diye arkadan seslendi Rourke. Eve arkasına döndü ve Rourke'u baştan aşağıya süzdü. Niye buradasın sen? Teğmen, unuttunuz galiba. Merhum benim tiyatromda sahnelenen bir oyunun başrolünde oynarken hayatını kaybetti. Bu törenden uzak durmam mümkün mü? Her şey bir yana, göz alıcı takımının cebini hafifçe vurdu. Bana da davetiye yollandı. Gün boyu toplantıların olacağını sanıyordum. Patron olmanın avantajı patron olmaktır. Bir saatliğine işe ara verdim. Elini hafifçe Eve'in omzuna koydu. Kalabalığı, ışıkları ve ekranları gözleriyle taradı. Dehşet verici değil mi? Ne demezsin? Fini, ayrılıp etrafı kolaçan edip göreceğimizi görelim. Bir saat sonra ana girişte buluşuruz. Tamamdır. Televizyonda gördüğü bazı yüzler Fini'nin gözüne ilişti. Bir de yemek masası görmüştü. Göreceğini ağzı doluken görmemesi için hiçbir neden yoktu. Rourke, 25 yıl önce seni postalamış olsaydım buna hala kafayı takıyor olur muydun? Rourke gülümsedi. Eve'in saçlarını okşadı. Bir şey söylemek zor. Zira o vakti tazı gibi peşinden koşarak ve hayatını cehenneme çevirerek geçirirdim. Hayır, ciddiyim ben. Benim ciddi olmadığımı kim söyledi? Eve'in kolundan tuttu, kalabalığı yararak ilerlemeye başladılar. Daha az gıcık biri olduğunu farz edelim. Pekala, öyle olsun. Eğer kalbimi kırmış olsaydın, o kırıkları toparlayıp birleştirmeye, yeni bir hayat kurmaya girişirdim. Fakat seni hiçbir zaman unutmazdım. Neden sordun? Peabody'nin aşka dair, insanın hayatının aşkına dair geliştirdiği bir teori var da onu deniyorum. Ben sana söyleyeyim, hayatımın aşkısın. Öpüşmek yok, diye fısıldadı Eve, kocasının niyetini gözünden anlamıştı. Şu an görevdeyim. Michael Proctor şurada gülümsüyor. Mali kayıtlarına bir göz attım da dişlerini yaptırmak için $10,000 fazla para harcamış. Öte yandan tam bir domuz ağlında yaşıyor. Bak şurada şu havalı kadınla sohbet ediyor. O sarsılmış elini kolunu nereye koyacağını bilemeyen adam değil şu an. Konuştuğu kadın Marcina. En meşhur televizyon yapımcılarından biridir o. Adamın kariyerinde ufak bir değişiklik yapmanın peşinde olabilir. Güya sahne tüm hayatıydı. Bunu söyleyeli daha bir hafta olmadı. İlginç doğrusu. Bakalım ne yapacak? Kalabalığı yara yara ilerledi. Proktor'un kendisini gördüğü anı aklına yazdı. Adamın gözleri fal taşı gibi açılmış, başı öne eğilmiş ve omuzları çökmüştü. Bir anda nasıl da değişti diye düşündü Eve. O neşeli başrol oyuncusu gitti, yerine beceriksiz ve ikinci sınıf bir oyuncu geldi. Tiyatronun büyüsü bu olmalıydı. Proktor, ah, Temen Dallas, törene katılacağınızı bilmiyordum. Şöyle bir bakınayım dedim. Kasten bakışlarıyla tiyatroyu taradı. Queen'in böyle uğurlanacağını sanmam. Queen mi? Evet. Ya nezaketinden dolayı ya da yeteneğini kullanarak kızardı. Hayır, hayır ben de sanmam. Richard'ı, onu seven, sayan o kadar çok kişi vardı ki. Şerefine kadeh tokuşturan çok kişi olduğuna şüphe yok. Öne uzandı. Proktor'un elinde tuttuğu bardaktaki hoş köpüklere baktı. Hem de birinci sınıf şampanyalarla. O da aynen böyle olsun isterdi. Bu cümle Rourke'un Marcina dediği kadından gelmişti. Bu merasim tam ona göre. Bakışları Eve'den uzaklaştı ve bir anda parıldamaya başladı. Rourke, ben de acaba seni burada görür müyüm diye merak ediyordum. Marcina, Rourke yaklaştı, kadını yanağından hafifçe öptü. İyi görünüyorsun.
Çok iyiyim.
O sırada duraksadı, keskin gözleriyle Eve'i süzdü.
Dallas.
Tabii ya.
Eşin herhalde. Hakkınızda çok şey duydum Temel Dallas.
Ben müsaadenizi isteyeyim, dedi Proktor.
Eve, ben geldim diye gitme, dedi Proktor'a ama Proktor yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamıştı bile. Bir arkadaşı gördüm de, gemiden denize atlayan bir adam gibi kalabalığın ortasına daldı.
Vazifedesiniz galiba.
Marcina, Eve'in pantolonuna ve ceketine göz ucuyla baktı.
Richard'ın ölümünü araştırıyorsunuz.
Evet, doğru. Sakıncası yoksa Proktor'la ne konuştuğunuzu bana da söyleyebilir misiniz?
Michael bir zanlı mı?
Marcina dudaklarını büzdü. Proktor'un ortadan kaybolduğu tarafa doğru baktı.
Ne kadar ilginç.
Aslına bakarsanız iş konuştuk. Michael'ın fiziği şu an üzerinde çalıştığım bir televizyon projesine tam uyuyor. Birkaç günlüğüne New LA'ye gelmesinin mümkün olup olmayacağını konuşuyorduk.
Müsait miymiş peki?
Olabilirmiş ama kendini şu anki oyununa adamış. Richard'ın yerini almak için sabırsızlanıyor. Bunu öyle patavatsızca söylemedi tabii. Önümüzdeki bir iki hafta içinde benim çalışanlarım onunla görüşecek. Bakalım neler olacak. Tiyatronun çok yakında yeniden açılacağını umut ediyor.
Eve, yer ve hava trafiği sesleriyle yankılanan sokağa adım atar atmaz, yiyecek arabalarının dumanıyla kirlenmiş havayı derin derin içine çekti. Doğrusu buranın havasını, içerisinin şekerli parfüm kokulu havasına yeğlerdi.
Proktor, Draco'nun cesedi soğumadan yerine geçmeye kararlı anlaşılan.
Bir fırsat yakalamış, istifade etmek istiyor, diye yorum yaptı Rourke.
Tabii canım.
Aynen katilin yaptığı gibi.
Anlaşıldı. Rourke parmağının ucuyla Eve'in çenesindeki gamzeye bastırdı.
Bu akşam biraz gecikebilirim. 8 gibi evde olmaya çalışacağım.
Tamam.
Sana bir şey getirdim.
Aa, yapma lütfen.
Rourke elini cebine soktu, bir şey çıkarmaya çalıştı.
Eve de cebine soktu ellerini.
Hediye vermenin ne yeri ne zamanı.
Anladım. O zaman hepsini kendime saklayayım.
Cebinden Eve'in düşündüğü gibi bir mücevher kutusu değil, dev, boy bir çikolata çıkardı. Eve, ellerini ceplerinden çıkardığı gibi çikolatayı kaptı.
İşte yine senden bekleneni yaptın, diye mırıldandı Rourke.
Bana çikolata getirmişsin.
Kalbine giden yolun nereden geçtiğini iyi biliyorum Teğmen.
Eve, çikolatanın kağıdını yırttı ve bir parça ısırdı.
Biliyorsun galiba.
Teşekkürler.
Akşam yemeği değil bu tabii, dedi Rourke kısık gözlerle. Ama kendini tutabilirsen eve döndüğüm zaman yemeği beraber yeriz.
Elbette.
Seni götürecek araç var mı?
Yürüyeceğim. Hava güzel.
Eve'in yüzünü tuttu, itiraz etmesine fırsat vermeden öptü.
Eve, çikolatasından yiyerek Rourke'un uzaklaşmasını izledi. Peabody'nin bir ömürlük aşktan bahsederken neyi kastettiğini çok iyi anlıyordu.
25. ayrımın sonu. Sayfa 266. Devamı 26. ayrımda.